Ayrım 9 Erbakan Soner Yalçın Sayfa 83 Erbakan'ın işleri. 24 Ekim 1974 günü saat 11'de MSP-TBMM grubu ilk toplantısını yaptı. Toplantıdaki milletvekilleri de tıpkı 4 gün önceki genel idare kurulu üyeleri gibi çok heyecanlı görünüyorlardı. Büyük çoğunluğu ilk kez meclise geliyordu. Her bakımdan, özellikle kıyafet, saç sakal konusunda dikkatli olmaları için uyarılmışlardı. Yeni milletvekilleri birbirleriyle tanışıp, genel başkanları Erbakan'ın uzun grup konuşmalarından ilki de şaşırarak tanık oldular. Erbakan grup konuşmasında meclisteki üç partiyi bir evin çocuklarına benzetti. Üç görüş bir evin üç evladı gibidir. Ancak MSP evin has evladıdır. Diğer ikisi CHP ve AP Leyli mekteplerinde okumuşlar. Aynı fikirleri benimsemişler. Bu nedenle evin şartlarına intibak edemiyorlar. Erbakan'ın bu konuşması milletvekillerince hoca AP'yi yadırgamadığımız gibi CHP'yi de yadırgamamız gerektiğini üstü kapalı bir üslupla anlattı. Her ikisiyle de koalisyona evet diyebileceğimizi belirtiyor şeklinde yorumlandı. Erbakan grup toplantısından sonra gazetecilerin koalisyona var mısınız şeklindeki sorularını şu şekilde yanıtladı. Seçimden sonra üç temel zihniyet ortaya çıktı. Solu CHP temsil ediyor. Milli sağ görüşü MSP, renksiz liberal zihniyeti ise AP, CGP ve DP temsil ediyor. Bunların hiçbirinin kendi başlarına iktidar olma gücü yok. Biz isterdik ki çoğunlukla meclise gelelim ama olmadı. Bizim ilk teklifimiz üç zihniyetin bir arada bir milli koalisyon kurmasıdır. Nitekim biri yani Demirel çıktı, ben hiçbir ortaklığa girmem dedi. Bunun dışındaki iki zihniyetin birleşmesi diğerini muhalefette bırakmasıdır. Biz MSP olarak memleketin hükümetsiz kalmasını istemeyiz. Bizim için en iyi yol kendi çıkarları bakımından sol görüşle renksiz görüş koalisyon yapsın, biz ana muhalefet partisi olalım. Bir ikinci alternatif sol görüşle veya renksiz görüşle bizim koalisyon yapmamızdır. Buna biz hayır demiyoruz. Aksi takdirde meclisin feshi gerekecek. Aynı gün MSP'liler genel kurula katılarak yemin edip milletvekilliğine başladılar. Şimdi sırada hükümetin nasıl kurulacağı sorusu vardı. Erbakan kurulacak bir koalisyon hükümetinde yer almak istiyordu. Fikrince partisi böylelikle devlet katında onay görmüş olacaktı. Ancak parti genel idare kurulu koalisyonda yer almamak üzere karara varmıştı. MSP tüzüğüne göre koalisyon kararını ancak parti genel idare kurulu verebilirdi. Erbakan milletvekillerinin görüşlerini almak için meclis grubunu 25 Ekim günü toplantıya çağırdı. Eğer grupta milletvekillerinin çoğunluğu koalisyon yönünde görüş ileri sürerlerse Erbakan bu kararı genel idare kuruluna götürüp ne yapalım milletvekilleri böyle istiyor gelin bu isteğe siz de karşı koymayın partide ikilik olmasın diyecekti. Erbakan'ın işleri o günlerde ters gidiyordu. MSP meclis grubunda Diyarbakır milletvekili Halit Kahraman'la Bingöl milletvekili Abdullah Bazencir dışındaki kimse koalisyona evet demedi. Belli başlı MSP yöneticileri şunları söylemişti. İsmail Müftüoğlu, halkta CHP komünizmi getirir diye intiba var. Bizim tabanımızın bu konuda hassasiyeti çok büyüktür. CHP ile katiyen ortak olmamalıyız. Reşat Aksoy, biz hükümete değil devlete talip olmalıyız. Aceleci olmayalım. Gelecekteki büyük oluşumları düşünelim. Şimdiden müstakbel devlet yapımızın taşlarını koymaya çalışalım. MSP hiçbir hükümete katılmamalı. Vakit kazanmalı ve kadro yetiştirerek gelecek hükümetimizin programını hazırlamalı. Oğuzhan Asiltürk, Balkanlarda ve Doğu Avrupa ülkelerinde komünizm solcu bir parti ile sağcı bir partinin ortaklığından sonra gelmiştir. Böyle bir şeye vasıta olmayız. Koalisyon bunalımı. 12 Mart askeri cuntasının başbakanı Naim Talu, hükümetinin memlekette huzuru tesis etmek, gerekli reform kanunlarının gerçekleşmesini sağlamak ve genel seçimlerin salim şartlar altında yapılmasını temin etmek şeklinde nitelendirdiği istifasını 23 Ekim 1973 tarihinde Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e verdi. Cumhurbaşkanı Korutürk, Bakanlar Kurulu'nun yeniden kurulması için mecliste çoğunluğa sahip parti olan CHP'nin lideri Bülent Ecevit'i görevlendirdi. Ecevit hükümeti kurma çalışmalarına başladı. Sırasıyla CGP, DP ve AP genel başkanlarıyla görüştü. Bu görüşmeler formaliteden ibaretti. Ecevit ile Erbakan 3 Kasım günü bir araya geldiler. Ecevit, MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a sadece koalisyon ortaklığı önerdi. Zaten CHP'ye yakın Abdi İpekçi gibi gazeteciler CHP-MSP koalisyonuna sıcak bakan makaleler kaleme almaya başlamıştı. Milliyet, 20 Ekim 1973. MSP'liler daha önce parti organlarında bu konuyla ilgili toplantılar yapıp karar almışlardı. Ancak Erbakan, Ecevit'in teklifinden sonra kararı bir kez daha partisinin yetkili organlarına götürecekti. Erbakan aynı gün Genel İdare Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Uzun uzun Ecevit'in nasıl bir hükümet kuracağını anlattı. Bir gün sonra Türk İş Salonu'nda Genel İdare Kurulu üyeleri, il başkanları ve milletvekilleriyle bir toplantı daha yapıldı. Erbakan bir türlü istediği koalisyon kararını çıkaramadı. Fakat Erbakan öyle kolay pes edecek yapıda bir kişi değildi. MSP Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen, Erbakan'ın bir özelliğini şöyle anlatmıştı. Erbakan şayet kendi düşündüğü gibi bir karar çıkartmamışsa, çıkan farklı bir kararın tatbik edilme şansı hiç yoktur. Çünkü Erbakan kendi istediği kararı çıkartmak için tekrar tekrar, bıkmadan, usanmadan konuyu gündeme getirir, milleti bıktırır. Sonunda herkes lanet olsun, senin dediğin olsun der. Erbakanlı toplantılar hep uzun olurdu, gece yarılarına kadar sürerdi. Bıkmaz, usanmazdı. Bu sebeple koalisyon hükümetinde yer almak isteyen Erbakan konuyu tekrar tekrar gündeme getirdi. Parti Genel İdare Kurulu'nda Ecevit'e bir mektup yazılarak ret yanıtının verilmesine karar verildi. Mektup konusunda da Genel İdare Kurulu'nda tartışma çıktı. Mektubu bizzat Erbakan dikte ettirdi. Kapıları tamamen kapatmamaya, ileride tekrar bu hususu görüşmenin mümkün olduğunu ima etmeye dikkat gösterdi. Nurcu milletvekilleri Hüsamettin Akmumcu, Rasim Hancıoğlu, A. Tevfik Paksu mektubun yazılış üslubuna karşı çıktılar. Bunun üzerine Erbakan sert bir üslupla ileride şartlar değişir ve aynı meseleyi belki tekrar konuşmak zorunda kalabiliriz. Bu nedenle kesin ifadeler kullanmamalıyız, elastiki ifadeler kullanıp kapıyı aralık bırakmalıyız dedi. MSP'den ret yanıtını alan Ecevit 7 Kasım günü Cumhurbaşkanı Korutürk'e bir mektup gönderdi. İlgi: 27 Ekim 1973 gün ve 4-1164 sayılı yazınız. İlgili yazınızda Bakanlar Kurulu'nu teşkile memur edilmiş bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Zonguldak Milletvekili olarak vaki temaslarım sonucu bugünkü koşullarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeterli desteği olan bir Bakanlar Kurulu kuramayacağımı arz ederim. Ecevit'in görevi iadesinden sonra Cumhurbaşkanı 12 Aralık günü AP Genel Başkanı Demirel'i hükümeti kurmakla görevlendirdi. Demirel sırasıyla tüm partileri dolaştı. MSP, CGP ve MHP Demirel'e koalisyona hazır olduklarını söylediler. Ancak bu dört partinin milletvekili sayısı hükümet kurmaya yeterli değildi. DP ise koalisyonda yer almayacağını açıkladı. 17 Aralık günü Demirel de görevi Cumhurbaşkanı'na iade etti. Korutürk CHP-AP koalisyonu kurmak üzere kontenjan senatörü Naim Talu'yu hükümeti kurmakla tekrar görevlendirdi. Demirel koalisyona karşı çıktı. Talu 25 Aralık'ta görevi Cumhurbaşkanı'na iade etti. Ancak aynı gün Cumhurbaşkanı bu görevi yeniden Naim Talu'ya verdi. Hükümet bunalımı sürerken milletvekillerinin parti genel başkanlarına baskı yapmaları için erken seçim lafları kulislerde dolaşmaya başladı. Ortalıkta dolaşan başka bir söz ise milli koalisyondu. Kurulacak bir hükümete tüm partiler güçleri oranında katılacaktı. Naim Talu'nun istediği de buydu. Ancak AP, CHP ve MSP bunu reddetti. 10 Ocak günü Naim Talu görevi Cumhurbaşkanı Korutürk'e bir kez daha iade etti. Erbakan'ın hayaline kurşun yetişmez. Cumhurbaşkanı Korutürk önce CHP lideri Ecevit'e hükümeti kurma görevini vermişti. Ecevit başarılı olamayınca da Demirel'e, o da başarısızdı. Necmettin Erbakan'a göre sıra kendisindeydi. Ancak Korutürk bir türlü kendisine bu görevi vermiyordu. O sırada aklına dahiyane bir fikir geldi. Ecevit ve Demirel hükümeti kuramamışlardır. Korutürk görevi Naim Talu'ya vermiştir. O da kuramayacaktır. O zaman Korutürk görevi tekrar Ecevit'e verecektir. Ecevit'ten sonra bir daha Demirel'e görev vermeyip kendisine verilmesi için hemen AP'den 51 milletvekili ayrılıp MSP'ye gelmelidir. O zaman AP'nin 98, MSP'nin 99 milletvekili olacaktır. Korutürk mecburen hükümet kurma görevini Erbakan'a verecektir. Necmettin Erbakan Hasan Aksa'yı çağırıp görevi verdi. Derhal AP Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'a gideceksin. Kendisine söyleyeceksin. AP'den 50 kişi daha bulup partilerini topluca terk edip MSP'ye katılacaklar. AP'li Bilgehan'ın ne yanıt verdiğini yazmaya gerek yok herhalde. Bu olayı duyan MSP Gümüşhane Milletvekili Orhan Akkoyunlu, hocanın hayaline kurşun sıksan yetişmez diyordu. Hocanın literatüründe olmaz diye bir şey yoktu. MSP'de yaşanan şok. Hükümet bunalımı sürerken MSP'liler yapılan yerel seçimde hüsrana uğradılar. 9 Aralık 1973 günü yapılan yerel seçimlerde MSP oyları adeta eridi. Genel seçimlerde yaklaşık %12 olan oy oranı birden 5.12'ye düştü. CHP oylarını 4.69, AP ise 3.81 oranında arttırdı. CHP 32, AP 20 şehirde belediye başkanlığı kazanmıştı. MSP ise sadece 2 ilde başarılı olmuştu. CHP 221 ilçe bucakta seçimi kazanırken MSP sadece 8 yerde başarılı olabilmişti. MSP'liler kısa bir süre önce gelen zaferden sonra bu sonuçla telaşlandılar. Üstelik kulislerde hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı meclisi feshedecek ve erken seçime gidilecek sözleri dolaşıyordu. Erken seçim MSP için yıkım olabilirdi. İşte o günlerde Erbakan'ın izniyle MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk CHP-MSP koalisyonu için kolları sıvadı. Başlangıçta CHP ile koalisyona karşı olan Asiltürk şimdi hükümet kulisi yapıyordu. İlk teması CHP Grup Başkan Vekili Necdet Uğur'u telefonla evinden arayarak başlattı. MSP CHP ile koalisyona hazırdı. MSP yine de kendisini ağırdan satmak istiyordu. CHP, AP, MSP'nin yani 3 partinin koalisyon yapması teklifinde bulundular. Bu teklife göre 9 siyasi görevli bakanlık CHP'ye, 9 siyasi görevli bakanlık AP'ye ve 6 ekonomik görevli bakanlık MSP'ye verilecekti. Ecevit üçlü koalisyonu reddetti. CHP-MSP koalisyonu teklifini yineledi. Bunun üzerine Erbakan, ikili bir koalisyon yapabiliriz. Ancak biz İçişleri, Milli Eğitim ve Köy İşleri olmak üzere 8-10 bakanlık isteriz diye yeni bir öneride bulundu. İlk köprüler kurulmuştu. 7 Gün dergisinin Ankara bürosunda Oğuzhan Asiltürk ile Deniz Baykal buluşup koalisyonun çatısını kurdular. Gazeteciler bu iki mimara ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger diplomatik becerisinden esinlenerek Kissinger'lar adını verdi. CHP'ye övgü. Gizli toplantılar ve kağıt üzerindeki anlaşma sonrası Necmettin Erbakan yapılan genel idare kurulu toplantılarında artık hissedilir bir biçimde CHP-MSP koalisyonunu telaffuz etmeye başladı. Bugün hükümeti kurmanın 7 yolu vardır. 1- CHP-AP koalisyonu. 2- CHP-AP-MSP ortaklığı. 3- AP-MSP-DP-CGP ortaklığı. 4. CHP azınlık hükümeti, 5. CHP-MSP ortaklığı, 6. AP-MSP azınlık hükümeti, 7. Erken seçim. 7. ihtimal milletvekillerinin uykularını kaçırıyordu. Üstelik yerel seçimlerde bozguna uğramışlardı. Erbakan'ın ihtimalleri sıralamasından sonra ilk sözü Oğuzhan Asiltürk almıştı. Masonların hakimiyetini yıkmak için bizim CHP ile işbirliği yapmamız gerek. CHP düşünülen şekilde aşırı solcu ve Marksist değildir. Onlar da İslamiyet'e serbestliği getirmek istiyorlar. Hem bizim yapamayacağımız şeyleri CHP'ye yaptırmamız mümkündür. İkinci sözü olan Hasan Aksay da benzer sözleri tekrarladı. MSP'de hava Erbakan lehine dönüyordu. Erbakan erken seçim korkusu ile meclis grubuna ikna edeceğini düşünüyordu. Bu nedenle 12-27 Aralık günleri arka arkaya meclis grubunu topladı. Erbakan koalisyonu istiyordu. Peki ya Gümüşhanevi dergahı da koalisyona sıcak bakıyor muydu? Öte yandan Erbakan CHP ile koalisyona karşı çıkan parti genel idare kurulunu 11 Aralık'tan 17 Ocak tarihine kadar hiç toplamamıştı. Belki de önemsiz sayılabilecek bir ayrıntı. Ecevit Erbakan'ın biat ettiği Gümüşhanevi dergahının kurucusu Ahmet Ziyaeddin Efendi'nin akrabasıydı. Ziyaeddin Efendi'nin eşi Havva Seher'in yeğeni Ecevit'in anneannesiydi. Biri sol biri sağ iki politikacının hayatındaki bu kesişme elbette politik tercihlerini belirlememiştir. Bu birlikteliğin sırrı Ecevit'in yıllar önce söylediği komünizme karşı sadece askeri silahlanmayla değil manevi silahlanmaya da ihtiyaç vardır sözünde aranmalı. O dönemde sol hareketler çok güçleniyordu. Neyse, bu akrabalık bağının koalisyonun kurulmasında etkisi var mıydı bilinmez. Sonuçta Erbakan istediği kararı parti genel idare kurulundan değil, 9 Ocak 1974 tarihinde toplanan meclis grubundan çıkardı. Aralık ayının son haftasında koalisyona karşı çıkan bazı milletvekillerinin de hacca gitmesi Erbakan'ı oldukça rahatlattı. CHP-MSP görüşmeleri artık açıktan yapılıyordu. İş artık teknik çalışmalar yapmaya gelmişti. Her iki parti kendi partilerinin isteklerini ortaya koymak için uzmanlarına protokol metni hazırlattı. CHP'nin teknik çalışmasını Deniz Baykal, Turan Güneş, Haluk Ülken, Nejat Ölçen, Cahit Kayra, Orhan Eyüboğlu'ndan oluşan Mülkiyeliler grubu hazırladı. MSP ise 7 kişilik bir bürokrat ekibine MSP'nin hükümet programına girmesini arzu ettiği hususlar başlıklı bir broşür hazırlattı. Koalisyon protokolü hazırlama çalışmalarına MSP'den Süleyman Arif Emre, Oğuzhan Asiltürk, İsmail Müftüoğlu, Hasan Aksay ve Korkut Özal katıldı. Görüşmelerde CHP adına Necdet Uğur, Turan Güneş, Deniz Baykal, Cahit Kayra ve Erol Çevikçe hazır bulundu. 18, 19, 20, 21 Ocak günleri teknik çalışmalar yapıldı. 22 Ocak günü iki parti heyetinin anlaşamayıp iki parti genel başkanına bıraktığı konuları Ecevit ile Erbakan birlikte ele aldı. Erbakan'ın bir özelliği herkese ismiyle hitap ederdi. Sayın Ecevit değil, Bülent Bey diyordu. Protokole, nezakete çok önem veren Ecevit şaşırsa da Erbakan'ın hitabına bir süre sonra alıştı. 23 Ocak'ta iki parti yetkili kurullarınca hazırlanmış protokol onaylandı ve 25 Ocak'ta koalisyon protokolü iki parti genel başkanı tarafından imzalandı. Protokol imzaları basının önünde atıldı. Bu arada bir gazetecinin dikkatli olalım, bakalım kim kimin ayağına basacak esprisi salonda kahkahalara neden oldu. Hükümet protokolü. MSP'nin talepleri koalisyon protokolünde şunlardı. İlk ve orta dereceli okullara milli ahlak dersleri konacak. Bu dersleri Yüksek İslam Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesi mezunları, onlar da yetmezse İmam Hatip Okulu mezunları okutacak. İmam Hatip okullarının orta kısımları yeniden açılacak. İmam Hatip okulu mezunlarının üniversite ve yüksek okullara girmeleri sağlanacak. Binası halk tarafından yapılmış olan 40 kadar İmam Hatip okulu yeniden öğretime açılacak. Vekil imamlık meselesine köklü bir çözüm getirilecek. Tarihi vakıf ve camilerin vakıfnamedeki maksatlarına uygun olarak kullanılması temin edilecek. Vergiler basitleştirilecek. Bölgesel kalkınma şirketleri kurulacak, Ticaret Bakanlığı'nda bunlar için bir fon teşkil edecek. Zümrevi ve mahalli dengesizliğin giderilmesi, kalkınmanın yurt satına yaygınlaştırılması için tedbirler alınacak. Sanayi Teşvik Kanunu çıkarılacak, faizsiz kar ortaklığına dayanan kredi verilecek, ağır sanayi kurulacak. Fakir ve muhtaçlara devlet yardımı yapılacak. Tarım Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı haline getirilecek. Sanayi Bakanlığı kurulacak. CHP ve MSP'nin müşterek talepleri ise şunlardı. Genel af çıkarılacak, köylere imam kadrosu verilecek, köy camilerine devletin proje ve malzeme yardımı yapılacak. Tarımda proje kredisi, taban fiyat politikası yaygınlaştırılacak, haşhaş ekimi serbest hale getirilecek. Belediye gelirleri kanunu çıkarılacak ve belediye borçları konsolide edilecek. Faiz hadleri indirilecek, kar ortaklığı sistemi geliştirilecek, faiz giderlerinin masraf olarak yazılmaması temin edilecek. Sermaye piyasası kanunu çıkarılacak, israfı önleyici tedbirler alınacak, döviz rezervleri yurt kalkınmasına kaydırılacak, dış ticaret Orta Doğu ülkelerine kaydırılacak, yurt dışındaki işçilerin tasarruflarının değerlendirilmesi, bunların yurda getirilmesi teşvik edilecek, AET ile ilişkiler yeniden gözden geçirilecek, yabancı sermaye kontrol altında tutulacak, yüksek öğretim parasız hale getirilecek, özel yüksek öğretim kuruluşları devletleştirilecek, işsizlik sigortası çıkarılacak, tarım işçileri sigortalı yapılacak, çıraklık, ustalık, kalfalık kanunu çıkarılacak. CHP'nin talepleri ise şunlardı. Seçmen yaşı 18'e indirilecek, yurt dışındaki işçilere oy hakkı verilecek, köy kooperatiflerine din görevlilerinin öncülük etmesi, köy kentlerinin kurulması amaçlanacak. Sahil yağmacılığına son verilecek, kendi evini yapacak olana devlet yardımı yapılacak. Kooperatifçiliğe ağırlık verilecek, ithalat ve ihracatın kooperatifler eliyle yapılması, halk sektörünün geliştirilmesi sağlanacak. Petrol kanunu değiştirilerek bor madenleri devletleştirilecek. İşçi kıdem tazminatları arttırılacak, sendikaların daha rahat çalışmaları temin edilecek ve MEYAK ile İYAK gibi kuruluşlar bir an evvel kurulacak. Yedek subay fazlaları yurt hizmetinde kullanılacak. Kıbrıs'ta federatif bir devlet kurulması sağlanacak.
9. ayrımın sonu. Sayfa 91.